Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber 31 Mart günü, 31 Mart 2015 diyelim çünkü bu videoyu belki daha sonraları da izleyebilirler.
Kara 31 Mart.
Evet, kara 31 Mart'ı konuşacağız. Biliyorsunuz belki de ömrü hayatımızda yaşayabileceğimiz ender zamanlardan bir tanesiydi. Tüm ülkede elektrikler kesildi. Hani bir mahallede, bir şehirde elektrik kesildiğini görüyorduk. Ama yani, ülkede kesilmesi şok etti.
Bir film sahnesi gibiydi değil mi? Hiçbir yerde elektrik yok, her tarafta jeneratörler çalışıyor. Belli bir süre boyunca bunun nedenini duyamadık kimseden. Böyle bir kaotik ortam.
Ben açıkçası şöyle şok oldum. Şimdi Koz Yatağı'nda çalışıyoruz. Koz Yatağı bölgesinde elektrikler kesilince işime dedim ki elektrikler kesildi, oturuyoruz şu anda. O da dedi ki burada da elektrikler kesik. Twitter'a yazayım dedim, İstanbul'un nerelerinde elektrikler kesilmiş. Dedim arkadaşlar böyle böyle elektrikler kesildi. Şimdi gelmeye başladı. Abi karşıda oturuyorum işte elektrikler kesik. İTÜ'de elektrikler kesik falan. Sonra birdenbire İzmir'deyim elektrikler kesik. Antalya'dayım elektrikler kesik dedi. İçeri koştum ben bizim arka tarafına. Dedim arkadaşlar tüm ülkede elektrikler yok. Hoş geldin dediler. Biz 15 dakikadır bunu konuşuyoruz zaten. Onlara haber çoktan bir yerden gelmiş. Gerçekten enteresan bir durumdu. Ve bu videoda bu tip elektrik kesintileri dünyanın nerelerinde yaşanmış, neden yaşanabiliyor, sorunlar nereden kaynaklanıyor bunları konuşacağız. Ama öncesinde bir enerjiyi nasıl üretiyoruz, nasıl dağıtıyoruz bunu konuşmak lazım ki sorunun tam olarak nereden kaynaklandığını anlayabilelim. Şimdi ülkemizde birçok enerji santrali var. Bunların kimisi doğalgazdan enerji üretiyor, kimisi kömürden elde ediyor, kimisi hidroelektrik santralleri, barajlardan elde ediyoruz. Doğal olarak çok fazla dağınık santral olunca bunların bir şekilde elektriğinin tüm ülkeye dağıtılması lazım. Evet. Ve karmaşık bir altyapının oluşturulması lazım. Bunun için de çok verimli çalışabilecek, elimizdeki bu santralleri en iyi şekilde, en ideal şekilde tüm ülkenin geneline elektrik sağlayacak hale getirecek bir altyapı kurulmuş durumda. Bu altyapı akıllı bir şekilde çalışıyor ve santral nerede olursa olsun Türkiye'nin diğer ucuna, bir ucundan bir ucuna elektrik sağlayabilmesi sağlanıyor. Nasıl yapılıyor bu? Elektrik arz talep dengesi her zaman değişen bir şey. Sonuç olarak evlerimizde akşam daha fazla elektrik tüketiyoruz mesela. Aynen. Gündüzlere baktığımızda ama fabrikalar çok daha fazla elektrik tüketiyor. Bunun bir şekilde dengelenmesi, bir şekilde santrallerin pik yapan zamanlarda, en fazla elektriğin tüketildiği zamanlarda daha fazla sisteme dahil olması, daha fazla elektrik üretmesi, geceliğin herkes uyuduğu saatlerde de sistemden çıkarak dinlenme moduna geçmesi lazım ki hem paradan tasarruf edelim hem de bu ağlarda çok yüksek bir yük oluşmasın.
Ya sonucunda oradaki en temel kriter şu, biz elektriği depolayamıyoruz. Evet. Depolanabilen bir enerji değil. Dolayısıyla bu üretim tesisleri, sürekli çalışan tesisler en nihayetinde depolanamayan bir enerji kaynağı olduğu için bunu gerçek zamanlı olarak ihtiyaca göre ayarlayabiliyor olman
çünkü
lazım.
Çünkü geldiği gibi gidiyor. Tabii geldiği gibi gidiyor.
Aynen öyle. Çok ufak bir miktar enerji belki kondansatörlerde elektrik enerjisi depolanabilir ama bu bizim büyük ölçekteki üretimimize dikkate aldığın zaman çok sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla tüketicinin ne kadar elektrik ihtiyacına sahip olduğunu öngörmen ve tüm bu tesisleri birbiri arasında haberleştirerek ihtiyaç duyduğun enerjiyi her an piyasaya verebiliyor olman gerekiyor. Burada da işte bu interconnect denen sistem söz konusu. İrili ufaklı bütün üretim kaynaklarını bir araya getiriyorsun. Memleketin ihtiyaçlarını otomatik olarak akıllı bir yöntemle hesaplayıp aynen ülkenin her tarafına enerji sağlıyorsun. Ama tabii bu bir altyapısı olduğu için işte onlardan birinde sorun meydana geldiği zaman da
evet ve işte dün yaşanan olay bu ağın çökmesiydi ve ağın çökmesine neden olan şeyin de bir santralin hata durumuna geçmesi ve hata durumuna geçmesi ardından çok büyük miktarda güç üretebilen bir santralin sistemin birdenbire o dalgalanma
domino etkisi
sistemin ve o veri yolunda diyelim elektrik hattında çok yüksek olan da bir dalgalanma oluştuğu için de diğer santrallerine direkt olarak hata moduna geçerek domino etkisiyle birbirini kapatmaları oldu. Ve doğal olarak da bütün santraller sistemden devre dışı kalınca da ülkenin geneline elektrik verilemedi. Yani tüm santraller sistemden çıktı ve bizim o elektriğin gelmesi dediğimiz süreçte de sistemin tekrar ayağa kaldırılmasıydı ki şimdi elektrikten bahsediyoruz, devasa hatlardan bahsediyoruz. Bunun gelmesi için de şöyle yapılıyor bu. Şimdi yavaş yavaş bir kısmı bölgeyi devreye alıyorlar. Dalgalanmanın stabil hale gelmesini bekliyorlar. Aynen. Elektrik tüketiminin, elektrik üretiminin. Sonra diğer sistemi devreye alıyorlar. Onun da bir stabil hale gelmesini bekliyorlar. Süreci de aslında biz bunu bekledik. Aynen. Yani bu sistem şöyle, evdeki ışığı kapatıp açmaya benzemiyor. Bir kez kapattıktan sonra açılması uzun sürüyor.
Ya bilgisayarı açıp kapamak gibi değil. Yani düğmeye basayım mı tekrar yer elektrik gitsin gibi değil.
Sonucunda evet, aslında bu 5400 RPM sabit diske sahip 1 GB bellekli bir makinede Windows 7'nin açılış hızı gibi bir şey.
Yani işte elektrik sonucu 8 saatte geldi. Bu bile çok iyimser bir yaklaşım olur. Ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Özellikle yapılan açıklamalara baktığınız zaman işte önce elektrik mühendisleri odası çıktı dedi ki frekans çökmesinden bir olay oldu. Aslında bu da o dengedeki bir sapmadan ortaya çıkan bir sorun. Nasıl sapma bu? Üretim ve tüketim arasında bir sapma olduğu zaman böyle bir frekans tuhaflığı meydana gelebiliyor. Ondan sonra işte ODTÜ tarafının hocalarının açıklamaları oldu. Dediler ki işte 700 MW büyüklüğünde bir santral devre dışı kalınca ve buna önlem olarak da 700 megawattlık tüketim hesabı bir ilin elektriği kesilmediği için tüm sistemde böyle bir arıza meydana geldi. Ardından tabii ki bakanın bir açıklaması oldu. Teknik bir sorundan dolayı böyle bir problemin yaşandığını söylediler ama sıkıntı şurada. Bu interconnected denen sistem aslında modüler bir yapıya sahip. Zaten güzelliği de burada. Enerjinin sürekli verilebilmesi adına hatlardan birisi, santrallerden birisinde problem olduğu anda bunu alternatif metotlarla kapatabiliyorsun. İşte biz birazdan daha önce yaşanan sorunlara da geleceğiz zaten. Benzer bir sorunu Trakya bölgesi için Bulgaristan'dan ayrı bir elektrik hattı oluşturularak tüm Marmara bölgesine enerji tekrar sağlanabiliyor. Fakat bu problemi daha özel kılan unsur da şu, böyle bir altyapıda alternatif kanallarla bu sorunun giderilemeyerek ülkenin 8 saat boyunca karanlığa sürüklenmesi
çünkü oldu. Aslında burada Altay neden o santralin gerçi tahmin ediliyor hala daha. Tam olarak hatanın hangi santralden hangi nedenden kaynaklandığını tam belirlenememiş durumda.
Öngörüsel bazı şeyler.
Evet, öngörüsel olarak söylenen santralin ülkenin genelinde %5'lik bir üretim gücüne sahip olduğu ve çıkışıyla beraber de çok büyük bir dalgalanmaya neden olduğu söyleniyor. Aslında baktığı zaman kompanse edilemeyen güç o. Yani çok büyük bir santral devre dışı kalınca diğer santralleri de bu yüzden etkilemiş durumda. Şimdi bazı arkadaşlar şeye takılmış durumlar. Baktım ülkenin genelinde aslında niye açıklama yapılmıyor? Neden sorunu bize söylemiyorlar? Sorun nedir? Sorun nedir diye tartışma çıkmış. Aslında şunu söyleyelim. Birazdan örneklerle dünyadaki bu tip sorunlara değineceğiz. Arkadaşlar dünyanın neresinde olursa olsa bu problem kaynaklandığında kimse sorunu tam olarak şuradan diyememiş.
Hep bir teknik arıza değil mi?
Hep bir teknik arıza oluştu diye açıklama yapmışlar. Belki de halk anlamayacağı için sorunu. Çünkü çok karmaşık bir şey. Elektrikte evet. Kullanılan terimlere baktığında yok kurulu güç, hazır güç, brüt güç falan bir sürü şey var.
Aynen,
güç faktörüydü bilmem neydi falan filan derken iş bayağı bir karışıyor. Hepsini tek tek açıklamak lazım hoca gibi. Belki de bu yüzden teknik arıza oluşmuş deyip geçiyorlar. Çünkü mesela yakında 27 Mart'ta aslında çok geçmeden yaşanan bir olay var. Hollanda'da yine benzer bir sorun yaşanıyor. Ve Hollanda'da Amsterdam ve çevre şehirlerde elektrik gidiyor birdenbire.
Yani evet sonucunda biz insanın başına gelmeden bazı şeyleri bilmesi çok zor.
Evet.
Sonucunda hani biz elektrik kesintilerinden bahsediyoruz ama zaman zaman bir saat, iki saatlik planlanmış bazı elektrik kesintileri olabiliyor ama pat diye böyle önüne devasa bir sorun geldiği zaman vay canına diyorsun. Fakat biraz büyük resimden olaya bakmak gerekiyor. Dediğim gibi Hollanda bizden sadece 3-4 gün önce benzer bir sorunu yaşamış.
Mesela Kuzey Hollanda'da 1 milyon ev elektriksiz bırakan kesinti sonrasında deniyor. Okullar ve işte bazı hastanelerde jeneratörler devreye girmiş ama havaalanında uçuşlar aksamış.
Yani mesela o da bir handikap. Bizde takip edebildiğim kadarıyla bizim Atatürk Havalimanı'nda öyle çok büyük problem yaşanmadı. Çünkü arka planda backup diyebileceğimiz kendi yedek enerji sistemleri var aslında çalışan. Ama bizde mesela hastaneler çok büyük sıkıntı yaşadılar. Çünkü çok büyük bir enerji kaybından bahsediyorsun ve anlık olarak o enerjiye ihtiyaç duyan pek çok yer oluyor. Böyle büyük sorunlarda ülkenin büyüklüğü çok fazla önem arz etmiyor. Hani Hollanda'dan bahsediyorsun. Kuzey Amerika kıta tamamen yani sıkıntıya düşmüş durumda.
Evet, 2003 yılında yaşanan bir kesinti bu da. O kesintide Kuzey Amerika'nın birçoğunda yani New York mesela burada başta etkilenen şehirlerden bir tanesi oldu. Eyaletlerden bir tanesi oldu. Genel olarak 2 güne yakın süreçte bazı bölgeler elektrik verilememiş durumda. Ve etkileşim olarak baktığınızda 6 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyor. 11 kişi de hayatını kaybetmiş bu elektrik kesintisinde. Burada bir nükleer santralin bu yine grid dediğimiz olayda devreden çıkmasından sonra birkaç nükleer santral daha duruyor hataya geçip ve elektrik verilemiyor koskocaman şehre. Ana hatlardan bir tanesinde arıza oluştu deniyor ondan sonra.
Yani direkt evet sonucunda domino etkisi hakikaten enerji dağıtımına çok büyük öneme sahip. Bir tanesi sistem devre dışı kaldığı zaman ister istemez çünkü çok hassas bir gücü yönetiyorsun yani.
Mesela 3500 megawattlık bir güç yöneten grid burada devreden çıkmış ve genel olarak New York'u da etkisi altına alan çok büyük bir elektrik kesintisine sebep olmuş.
Yani örnekleri çoğaltmak şey.
New York, Ohio, Michigan, New Jersey. Ondan sonra burada birçok şehir de yine genel olarak şey yapılmış. Çünkü bu eyaletlerde yaşanan ya sıkıntılardan
Amerika,
sonra.
Amerika'dan bahsediyoruz. Yani bunlar bu sıkıntıyı yaşamışlar. Kaldı ki bununla ilgili bir kara listede oluşturulmuş durumda. Başında da Hindistan var örneğin. 620 milyon kişi elektriksiz kalmış. 620 milyon.
Evet uç noktada yine bir örnek.
Sonra tabii bunları şöyle bunları hesaplarken şunu da söylemek gerekiyor. Hani bu tür kara liste oluşturulurken Mesut şeye bakıyorlar. Birincisi bunun plansız bir kayıp olması gerekiyor. Bir hani servis sağlayıcının öngörüsünün dışında oluşan bir sıkıntı olması gerekiyor ve en az 1000 kişi etkilemesi bekleniyor.
Şimdi zaten bu gerekiyor. Mesela Amerika'da bahsettiğimiz elektrik kesintisinde 55 milyon kişi etkilenmiş.
Yani.
Ve burada şunu da söyleyelim. Şimdi mesela burada nükleer santralin bazı arkadaşlar her şeyi böyle doğal olarak farklı komplo teorilerine bağlıyorlar. İşte elektriği kestiler ki nükleer santral hoş gözüksün falan filan demişler ama gördüğünüz gibi nükleer santrale sahip bir şehirde de ülkede de bunlar yaşanabiliyor. Çünkü aslında olayın sizin enerjiyi ne kadar fazla ürettiğinizle alakası yok. Tamamen aynen. Enerji dağıtım sisteminizde dünyada yapılan, kurulan sistemlerde bir sıkıntı yaşandığı zaman ne yazık ki çok büyük elektrik kesintilerine gidiyor bu olay. Şimdi bunun önüne geçmek için hani bu tip büyük altyapılar yerine daha küçük mikrogrid ismi verilen akıllı, daha küçük akıllı yapılara doğru gidilmesi amaçlanıyor. Ama burada da şöyle bir negatif etken var. Çok daha fazla santrale ihtiyaç duyuyorsun mikrogridler kurabilmek için.
Çok fazla yatırım yapılması. Zaten şimdi bu interconnect'ler sisteminin özelliği şu. Daha az altyapı yatırımıyla bununla birbirine bağlayabiliyorsun. Ama şimdi daha smart, daha küçük yapıdaki smart gridlere geçildiği zaman enerjide şöyle bir şey söz konusu. Orta uzun vadeli plan yapamıyorsun. Şimdi bir nükleer enerji tarafı var ama onun dışında çünkü anlık bir ihtiyaç bu. Dolayısıyla bir taraftan sürdürülebilir sistemi kurup diğer taraftan belki böyle bir yatırım yapman gerekiyor. Çünkü gerçek olan bir şey var. Şu an bizim de kullandığımız altyapı aslında bakarsan 50 yıllık bir altyapı. Yani Cumhuriyet'in başından itibaren kurulmuş enerji altyapısının modernize edilen, revize edilen halini kullanıyoruz ama en nihayetinde bir gün oraya doğru gideceğiz. Çünkü artık bugün daha iyi enerji yönetimi ve enerji verimli adına artık evlerdeki sayaçlar bile akıllı hale getirilme derdinde. Dolayısıyla evet, daha küçük, daha kompakt ama sürdürülebilir enerjiyi daha iyi sağlayan ve kullanıcı tarafındaki verimliliğin dışında bu karbon salınımını da azaltan, bunun için bir de çevre boyutu var, sistemlere gidilecek gibi görünüyor. Fakat bu ciddi bir yatırım gerektiriyor. Amerika için bile milyarlarca dolarlık bir yatırım öngörüsü
aslında
yapılmış bununla ilgili.
Son 38 yıla baktığımızda 1975'ten 2012'ye kadar, 2013'e geleseye kadar üretim oranlarımız, bizim artış rakamları burada belirtilmiş durumda bir tabloda. Genel olarak baktığımızda çılgın bir artış var. Çünkü 38 yıl önce 1975'te 4000 megawatt seviyesinde elektrik üretebiliyorken bu kurulu gücümüz 64 bin megawatt seviyesine gelmişiz kurulu güç, evet, olarak. Brüt güce baktığımızda da 240 gigawatt saate kadar çıkmışız ki 240 gigawatt saat brüt güç üretebiliyorken tüketim değeri de 198 gigawatt saatmiş. Yani aslında tükettiğimizden daha fazlasını şu anda üretebilir durumdayız. Üretim gücü olarak bir sıkıntımız yok. Nükleer santralle beraber de hedeflenen zaten senin de dediğin gibi uzun vadedeki tüketim, evet, değerlerimizin karşılanabilmesi.
Aynen öyle. Zaten hani Enerji Bakanlığı'nın sitesine girdiğiniz anda burada çok fazla veri var. Aslında bakılırsa bizim üretim kabiliyetimiz çok fazla. Hani çok ciddi miktarda enerji üretebiliyoruz ama dediğimiz gibi belli bir sıkıntı yaşandığı zaman sonuçta bunun önüne de geçilemiyor açıkçası.
İşte mikrogridlerde amaçlanan şu. Mesela diyelim ki İstanbul, Ankara ve İzmir'i etkileyen bir sıkıntı yaşandı. Ne oldu? Bizim bu sistemimiz şak diye kapandı. Bütün ülke elektriksiz kaldı. Bunda işte İstanbul'da belli bölgeler elektrik almaya devam ederken belli bölgeler gitsin ya da İstanbul sadece tek başına gitsin şehir olarak.
Türkiye'nin geneli
kendi sistemini farklı yerlerden sağlamaya devam edebilsin. İşte burada da dediğim gibi enerji santrallerinin sayısının artması gerekiyor. Belki biz de ileride enerji santrallerimizin sayısı arttıkça bu tip sistemlere, daha akıllı sistemlere, daha akıllı yönetim sistemlerine geçebileceğiz.
Çok ciddi bir yatırım gerektiriyor ama tabii şey var. Hani bayağı yapılmış bu konuyla ilgili istatistik var. Örneğin benzer bir altyapı kurularak Amerika için mesela 90-100 milyon adetlik aracın ayda tüketebileceği enerji kadar bir enerjinin tasarruf edilebileceği söyleniyor. Sonucunda enerji dediğin zaman birinci öncelikle tasarruf ve yüksek verimde kullanabilmek. Çünkü biz enerji tüketim rakamlarını paylaşıyoruz ama bunlar genelde büyük rakamlar oluyor. Bunun içerisinde kayıp, kaçak vesaire, evet, bir sürü şey de var. Bu daha küçük kompakt yapılar aynı zamanda kaçak elektriğini, kaçak enerjinin önüne geçecekler. Çünkü bugün bir kaçak enerji gerçeği maalesef ülkemizde var. Bu hem sistemi yük getiriyor hem de ekonomik olarak bakıldığında topluma yük getiriyor.
Çünkü kaçak çekenleri biliyorsun dibine vuruyorlar yani. Ama bir tüketim yok orada. Adam ranzayı tavana bağlayıp elektriği son gaz verip onu ondan ısınıyor. Ya, onun üstünden geçerek elektrik direnç oluşturuyor
ben ya. Ben çok başka bir şey söyleyeyim. Benim kuzenim yaşadı. Geçtiğimiz günlerde işte kendisine bir ev almış. Oraya gidecek. Sonuçta sıfır bir ev. Borçsuz oluyorsun bu evi. Bir gidiyor bakıyor. Şimdi yerleşim tabii biraz vakit alıyor, birkaç ay. Bir gidiyor bakıyor 3 aylık fatura gelmiş. Nasıl oluyor bu iş? Komşu boş evde yandan çekmiş yani. Hani böyle durumlar söz konusu. Tabii bunlar çok küçük ölçekteki değerlendirmeler ama bir bölgenin binlerce, milyonlarca insanın bu illegal sisteme dahil olduğunu düşündüğün zaman ister istemez onun tüm bu sistem, tüm bu grid üzerindeki olumsuz etkisi de çok büyük oluyor.
Evet, şimdi yakın gelecekteki birkaç elektrik kesilmesine örnek verelim istersen. 2012 yılında Hindistan'da Temmuz ayında bir çok büyük bir elektrik kesintisi yaşanmış. 2009 yılına baktığımızda Brezilya'da ve Paraguay'da böyle bir sıkıntı yaşanmış. 2008 yılına geldiğimizde Çin'i etkileyen çok büyük bir elektrik kesintisi meydana gelmiş. 4.6 milyon insan etkilenmiş bu elektrik kesintisinden. 2006'da Almanya, Fransa, İtalya, İspanya'yı etkileyen
ve kıtayı etkilemiş.
Evet, 15 milyona yakın insanın elektrikten yararlanamadığı bir etkileme meydana gelmiş ki bu da Avrupa Birliği'nin aslında ortak elektrik altyapısı kullanmasından kaynaklı bir şey. Orada da görülebileceği gibi ülkeler etkileniyor birbirlerinden.
Kaldı ki bizim interconnect sistemimiz de 2010'dan beri Avrupa'ya da bağlı. Bizim hani o konuda son yıllarda bayağı atılmış adım var, onu da söyleyelim.
2005'te Bali ve Endonezya'da meydana gelmiş. 2003'te İtalya.
Şimdi şeyde buradan şeyde çok net görüyorsun aslında orada. Şimdi bu saydığın ülkelere dikkat ettiğin zaman şimdi hani bu yaşanan olayı nükleer enerjiyle, akkuyu santraliyle bağdaştıranlar var. Bu ülkelerin çok büyük bir kısmında nükleer enerji var zaten. Demek ki bunun onunla alakası yok.
Yok yani gerçekten burada şunu söylemek istiyoruz. Bu teknik arızalar yaşanabilen şeylermiş. Kesinlikle. Açıkçası ben de ilk başta düşündüğümde ya Türkiye'de mi yaşanıyor falan diye bir düşündüm. Oturdum, yok, baktım dünyada yaşanıyor mu diye baktığım anda şak diye sonuçlar ortaya döküldü. Yani çok geçmişe gitmeye gerek yok. Gerçekten de elektrik altyapısı karmaşık bir olaymış.
Çok karmaşık bir olay.
Anlamaya çalıştığım, anlayamadığım bazı noktalarda olmadı değil hani genel olarak burada ne demek istiyorlar diye, ama arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber hem elektrik kesintisinin teknik altyapı, teknik arzdan kaynaklanmıştır dendiğinde aslında bunun içi dolu bir söylem olduğunu anlatmak istedik öğrendiklerimiz neticesinde. Hem de bunu sadece ülkemizde yaşanan bir durum olmadığını da altını çizelim istedik. Çünkü bir durum var son dönemde. Benim rahatsız olmaya başladığım bir durum bu. Biz yapamayız, biz edemeyiz. Biz aptalız, ancak bizde böyle sıkıntılar yaşanır tarzında. Böyle bir şey var artık son dönemde. Türk insanında bir algı ya oluşturulmaya başladı.
Şunun altını çizmek gerekiyor sanırım bu noktada.
Diyorsun ki bak, cirit füzesi üretiyoruz, Avrupa'ya satıyoruz bunu diyorsun. Yok ya, o dandiktir falan demeye adam devam ediyor. Ya, üretmişiz, satıyoruz, bizim mühendisimiz bir şey üretemez demeye devam ediyor
şimdi
adam.
Şimdi orada hani maalesef şunun da ikilemine düşmeye başladık. Yani siyasi otoriteyle fikir ayrılığında olmak başka bir şey. Ama ülkeyi kötülemek, ülkeyi hor görmek ya da kendini 5. sınıf vatandaş olarak hissetmek çok ayrı bir şey. Sonucunda bu ülke bir şeyler üretebilir hale geldi. Bunu nereden biliyorum? Bugün Discovery'nin YouTube'da yeni bir kanalı var. Tüp video mu ne, öyle bir şey olması lazım. İlgilenenler için ben yorumlar kısmında paylaşabilirim. Her ülkeyle ilgili siyasi, politik çeşitli videolar hazırlıyorlar. Ben de tesadüfen gördüm. Geçen gün Türkiye ne kadar güçlü diye bir video hazırlamışlar. Bunda çeşitli eleştirel bazlı bir takım bakış açıları var ama şunu söylüyorlar. Diyor ki mesela Türkiye ileri savunma sanayi teknolojisini üretebilen bir ülke. Ben bunu biliyorum. Ben bunu nereden biliyorum? Fuar, İDEF denen bir fuar var.
Evet, Uluslararası gittik,
Savunma Sanayi Teknoloji Fuarı. Ha, burada bir takım savunma sanayi politikalarını eleştiren şirketler de var. Ama bağımsız olarak iş yapıp bunu hem bölge ülkelerine hem de gelişmiş batılı ülkelere satan şirketler de var. Ya da Amerikalı büyük teknoloji şirketleriyle işbirliği yaparak bir katma değer sadece özellik geliştirenler de var. Hani ülkeyi hor görmek yerine bir şeyler yapmak bence.
Evet ya, bir de burada arkadaşlar şimdi bizim genelde yaptığımız bir hata var. Videonun sonunda bunu da söylemek istiyorum. Biz bir kişiyi sevmiyorsak eğer, o kişinin mensubu olduğu herkesten nefret etmeye başlıyoruz. Tamam mı? Onun ırkına bile bazen laf söyleyebiliyoruz. Evet. Kişileri sevmeyebilirsiniz ama bu kişileri sevmemeniz diğer insanların da sevilmeyeceği anlamına gelmiyor. Biz Türkiye olarak düşünmek zorundayız her şeyi. İlla X kişisi, Y kişisi, Z kişisi diye bunları böyle ayırt edip onların icraatlarıymış gibi görmemek lazım. Türkiye olarak biz bir şeyler yapıyoruz. Sonuç olarak kullandığımız elektrik dağıtım şebekesi de gelişmiş olduğu için zaten bu sorunları yaşadık. Eğer gelişmemiş, verimsiz, alelade bir elektrik sistemi kullansaydık büyük ihtimalle lokal kesintiler daha fazla olacaktı ya, ama
hiç uyandıramazdı.
Evet, ülkenin yani genelinde böyle bir sorun belki de yaşamayacaktık ama gördüğünüz gibi gelişmiş birçok ülkede bu tip sorunlar yaşanıyormuş. Ne yalan söyleyeyim, ben de ilk bu sorunu yaşadığımızda ben de sadece bize has, bizde olabilecek bir şeymiş diye düşündüm ama araştırınca görüyorsun yakınmanın bu tip düşünmenin bir anlamı yok. Ben biraz da son dönemde ülkelerin politikasının da bunu şey yaptığını düşünüyorum. Gitgide mesela bazı büyük ülkeler biz her şeyin en iyisini yaparız, siz yapamazsınız politikasını insanların beynine bir şekilde kazıyorlar.
Valla Die Hard serisinin son filminde gördün işte. Yani adam Nokia cep telefonuyla bütün ülke elektrik dağıtımını hackleyebilecek noktaya gelmiş.
Değil mi?
Yani,
gösteriyorlar hep böyle şeyler yapabiliyor.
Yani sonucunda olayı siyasetten, politikadan uzak tutup her şeye bilimsel, rasyonel gözle bakmak gerekiyor. Ya, bu olayın bize ne fırsat veriyor? Arka planda bir hata varsa, örneğin bir siber saldırıya açık bir yazılımsal sıkıntı varsa bunları görmek ve düzeltmek için bir fırsat.
Evet, bu arada siber saldırıyla ilgili de şunu da söyleyelim. Bu işte uzman olmuş kişilerin yaptığı açıklamalar var. Hatta sen bana bunu söyledin. Siber saldırıyla bu yapılabilecek bir enter'a basılacak bir şey değil. Bazı şeylerin şalteri indirmek lazım.
Evet,
bu
yani hani genelde ben biraz araştırdım. İki genel görüş var. Entel Connect'li sistemiyle ilgili şöyle bir şey deniyor. Sonucunda modüler bir sistem olduğu için iki modül arasındaki haberleşme esnasında o senkronize yazılımın hacklenebilme durumu söz konusu olabilir ama bununla ilgili de bir işaret şu ana kadar bulamamışlar anladığım kadarıyla. Daha büyük ölçüde böyle ülkelerin genelini etkileyebilecek bir siber saldırı içinse yazılımın yanında bildiğin o fişte çekmek gerekiyor tarzında bir yaklaşım söz konusu. Tabii ki bunu artık hükümetin ya da devletin açıklaması gerekiyor. Enerji Bakanlığı bunu takip edecektir muhtemelen. Çünkü olur da bir yazılımsal handikap varsa, bir sıkıntı varsa sonucunda ülke biz 7-8 saat enerjisiz kaldık ama o bir günü, bir iki günü bulsaydı hani Allah korusun hastanelerin durumu ve benzeri şeyler çok büyük sıkıntı yaşardı yani.
Evet, bir de açıkçası elektriksizliğe de hiçbir şekilde hazır değiliz. Sonuçta elektrik bir şekilde kesilebilir. Enerji hattına yıldırım düşer, trafo patlar, benzeri şey olur. Bizim apartmanda asansörler çalışmıyordu mesela. Bu çok büyük bir tehlike. Bunu yaşayınca hissediyorsun. Bir jeneratör alıp koymak lazımmış gerçekten.
Valla sabah ofiste giderken arabadayım. Yani artık bilmiyorum algıda seçicilik midir nedir, belki sürekli vardır ama yani 10 tane radyo kanalına 3 kere falan bir jeneratör renklemesi yani böyle bir şey söz konusu ama sonucunda herkesin hazırlıklı olması gerekiyor. Çünkü ülke olarak da zaman zaman yaşıyoruz. İşte Rusya ile politik kriz yaşıyorsun, diyor ki sana doğalgaz vermeyeceğim ya da başka bir şey yaşıyorsun.
Evet, doğru.
Bunların hepsi içinde bir B planının olması gerekiyor.
Bu videomuzda Erdi ile beraber elektrik kesintisi hakkındaki görüşlerimizi ve bulduğumuz bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Ne yalan söyleyelim, biz aslında bu işin cahili sayılırız. Yani çok uzman olduğumuz bir konu değil. İnternette, Wikipedia'da, başka sitelerde derlenmiş ne varsa hepsini bir araya getirip yorumladık ya açıkçası.
Ben bunu çok iyi anlatabilirim diyen varsa da buyursun gelsin.
Evet, yani açıkçası bir röportajda burada ağırlamak da isteriz. Bildiklerinizi yorumlar kısmında da paylaşabilirsiniz. Sadece şey belli oluyor yalnız. Bazen videoları izlemeden altta saydıran insanlar görüyorum. Evet, çok fazla son dönemde böyle şey yapın. İzlemeyenler eğer yorumlar yapıyorlarsa cevap bile vermeyin. Yorumlarıyla kalsınlar diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.